Romalılara mektup 5. bölüm 9. ayete geldik. Ayet 8'e kadar kurtuluşun getirdiği yararları gördük. Bunlar neydiler? Sırasıyla şöyle. Esenlik ve barışa kavuştuk kurtuluş yoluyla. Sonra Rabbin yanına, onun huzuruna girebilme hakkına kavuştuk. Üçüncü olarak bize diri bir umut verildi. Dördüncü olarak sıkıntılarda bile sevinme ve zafer kazanma olayı vardır. Beşincisinde Tanrı'nın sevgisinin bize verilen kutsal ruh aracılığıyla yüreklerimize dökülüşünü, altıncı olarak da kutsal ruh yüreklerimizde konut kurmakta olduğunu gördük. Şimdi 9. ayette 7. yarara geliyoruz. Bu gelecek yargıdan kurtarılmaktır. İsa'nın kanı aracılığıyla şu anda doğrulukla donatılmışsak, onun aracılığıyla Tanrı'nın gelecek olan öfkeli yargısından kurtuluş bulacağımız daha kesindir. Böyle diyor 9. ayette. Şimdi Tanrı'nın kayrasını ve sevgisini bilirsen, kesin bir kurtuluşa kavuştuğuna da kesin olarak emin olursun. Yani kesin kurtuluş güvenliğin vardır. Kurtuluşun Tanrı'nın sana sevgiyle uzattığı kayraya dayanır. Birçok imanlı kurtuluşlarını kaybedeceklerinden korkarlar. Çünkü onlar kurtuluşun iyi işlere dayandığını, tamam Tanrı beni kayrayla kurtardı ama benim de bir şeyler yapmam gerektiğini düşünürler. Yani kurtuluşun biraz da bana bağlı diye düşünürler. Oysa Tanrı kurtuluşumuzun bize bağlı olmadığını, %100 onun bize olan sevgisine ve sevginin sağladığı inayete dayandığını bildirir. Tanrı'nın sevgisi değişmez. Tanrı'nın inayeti sonsuzdur. Ne olursam olayım, ne yaparsam yapayım beni sevecektir. İsa Mesih kaybolan oğul öyküsüyle bunu açıkça belirtti. 9-10. ayetlerde Pavlos'un mantığa başvurduğunu görüyoruz. Tanrı'nın bizi günahlıyken sevdiği gerçeğini mantığa vuruyor, ondan bazı sonuçlar çıkarıyor. En büyük gerçeğin daha küçük gerçeği içerdiğini vurguluyor. Her iki ayette bunu yapıyor. Ayet 9'da Mesih bizim için öldü ama en sonda kaybolmayacağımızı nasıl bileceğiz sorusunu yanıtlamak için bunu yapar. Tanrı'nın günahkara karşı öfkeli yargısını açıklayacağı o son günde o yargıdan kurtuluş bulacağımız daha kesindir diyor. Kurtuluş bulacağımız daha kesindir çünkü daha zor olan, daha büyük olan zaten bizim için yapılmıştır. Biz daha günahlıyken Mesih bizim için öldü. Kanını aktararak bizi suçtan arıtan ve bizi Tanrı önünde doğrulukla donatan bağışlamalığı sağladı. Evet, bunu nasıl sağladı? Kanını aktarak. Tanrı, Tanrı saymaz olan bizleri doğrulukla donattı. Şu anda doğrulukla donatılmış durumdayız. Tanrı bizi şu anda doğru kişiler olarak kabul ediyor çünkü bize kendi doğruluğunu vermiştir. Şu anda doğru kişi olarak durabiliyorsam elbette Tanrı'nın öfkeli yargısı altına girmeyeceğim. O yargıdan kurtuluş bulacağım daha kesindir. Doğru kişiler o yargıda yargılanmayacak. Daha doğrusu doğru çıkarılmış kişiler. Nasıl? Mesih'in kayrası aracılığıyla. Tanrı benim doğru olduğumu ilan ederek hakkımda daha şimdiden yargı vermiştir. İsa Mesih bunu şöyle bildirir. Benim sözümü dinleyenin ve beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. O yargılanmayacaktır. Ölümden yaşama geçmiştir. Yuhanna 5 ayet 24. Kesin kurtuluş değerli dostum. Kesin güvenlik var burada. Ayrıca burada söz edilen gazap, peygamberlerin sözünü ettiği gazaptır, öfkedir. Öfke günüdür o gün. Acı ve sıkıntı, yıkım ve felaket, zifiri karanlığın ve kara bulutların her yana kapladığı gündür. Büyük gazap günü nedir? Rabbisa'nın büyük sıkıntı dediği şeydir. Ve Pavlos, imanlılara gazaptan kurtulacağımızı söylüyor. Günahın cezasından kurtarıldık. Tanrı bizi bugün sürekli olarak günahın gücünden kurtarmaktadır ve gelecekte de bizleri günahın varlığından %100 kurtaracaktır. Bunun anlamı her imanlının Mesih geldiğinde göğe alınarak bu dünyadan ayrılacağıdır. Gazap gününden kurtulacağız, yargı gününden kurtulacağız. Bu, biz buna değerli olduğumuz için ya da bunu başardığımız için değil, hayır. Tanrı'nın kayrasıyla kurtulmuş olduğumuz için olacaktır. Bizler kayrayla kurtulduk. Tanrı'nın kayrasıyla yaşıyoruz ve günümüzden milyarlarca yıl sonra ise yine Tanrı'nın kayrasıyla cennette olacağız. Mesih aracılığıyla gazaptan kurtarıldık dostum. Biz düşmanken oğlunun ölümü aracılığıyla Tanrı'yla barıştırıldığımız göz önünde tutulsun. Ama barışmış olarak Mesih'in yaşamı aracılığıyla kurtuluş bulacağımız daha kesindir, diyordu 10. ayette. Paulus aynı yöntemle sık sık dile getirilen şu sorunu ele alıyor. Günahlarım bağışlandı, kurtuldum. İyi, güzel, harika. Ama tekrar günaha düşersem ne olacak? Bu her şeyi bozmayacak mı? Böyle bir durumda kurtuluşumu kaybetmeyecek miyim? Paulus, kutsal ruhun esinlemesiyle konuya bağlı önemli bir gerçeği hatırlatır. Siz kurtuluş bulduğunuz zaman nasıl kişilerdiniz? Tanrı'nın düşmanları değil miydiniz? Evet öyle. Tanrı'ya baş kaldıran, onun yasalarını çiğneyen, onu hiçe sayan insanlardık. O zaman Tanrı bizi düşman saymak zorundaydı. Buna karşın biz bu durumdayken Tanrı oğlunu bizim için ölüme verdi ve oğlunun ölümü aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Şu anda Tanrı'yla barıştırılmış durumdayız dostum. Düşman değil, artık Tanrı'nın çocuklarıyız. Tanrı düşmanlarına karşı bu kadar iyilikle davrandıysa, çocuklarına karşı daha az iyilikle mi davranacaktır? Düşmanlarının günahlarını bağışladıysa, çocuklarının günahlarını bağışlamayacak mı? Elbette bağışlayacaktır. Barıştırılmış ortamda Mesih'in yaşamı aracılığıyla kurtuluş bulacağımız daha kesindir, diyor ayet 10'da. Mesih'in ölümü düşmanlarından çocuklar yapmış da, bu çocukların artık sonsuz yaşama sahip oldukları daha kesindir. Mesih'in yaşamı aracılığıyla diye çevrilen söz, Mesih'in yaşamında diye çevrilebilir. Mesih'in yaşamında payımız vardır. Mesih'teyiz. Mesih nasıl yaşıyorsa biz de yaşıyoruz. Ölen Mesih bizi Tanrı'yla barıştırmışsa, yaşayan Mesih bizi sona kadar saklayacaktır. İbraniler 7. bölüm 24-25. ayetlerde diyor, ama İsa sonsuza dek yaşadığı kahinliği de süreklidir. Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tümden kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Yaşayan Mesih Tanrı'yla barıştırdığı kimselerin her sorunuyla uğraşmak için yaşıyor. Onları büsbütün ve sona kadar kurtarmaya yeterli güçtedir. Kurtuluş bulacağımız daha da kesindir. Gördüğünüz gibi bizleri kurtarmak için İsa Mesih burada ölmüştür ve bizleri kurtulmuş tutmak için cennette yaşamaktadır. Şimdi kurtuluşun getirdiği 8. yarara bakalım. Bu yarar sevinçtir. Romalılar 5:11'de şöyle diyor. Hem yalnız bu kadar da değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'da övünç duymaktayız. Onun aracılığıyla şu anda barışma yetkisini almış bulunuyoruz. Kurtuluş güvenliğiyle ilgili açıkladığı gerçeklere bir şey daha eklemek istiyor Paulus. Dahası var diyor. Övünmek, sevinmek, coşmak var. Tanrı'da sonsuz sevinç vardır. Bizi o denli seven Tanrı'yı düşününce sevinçle doluyoruz. Bizi Rab-i İsa Mesih aracılığıyla kendisiyle barıştırdığını düşündüğümüzde övünç duyuyoruz. Tanrı'nın sevgisini bilen, kurtuluşundan emin olan bir imanlının sürekli olarak sevinçli olmaması, yüreğinde esenliğin bulunmaması düşünülemez. Tam tersine ona kesin kurtuluş veren Tanrı da her an övünebilmeli, sevinç duyabilmelidir. Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla barışma yetkisini alan imanlı Tanrı'ya övgü sunan biridir. Barışma yetkisi orijinal yazıda değişme kelimesinden gelmektedir. Bu da durumumuzu açıkça yansıtır. Düşman olan bizler İsa Mesih aracılığıyla büyük değişimden geçerek çocuklar oluruz. Sevinç veren, güvence oluşturan bu kesin kurtuluş İsa Mesih aracılığıyla sağlandı. Bu bölümde şu ayete dek ondan 9 kez söz edilir. Her şey onun aracılığıyladır. Onsuz kurtuluş düşünülemez. Onu yüceltelim. O dediği Rab-i Mesih. O Rabbimiz olsun. Kendimizi bilinçli olarak onun yani İsa Mesih'in yönetim altına koyalım. Onun aracılığıyla kesin kurtuluşu veren Tanrı'da sevinelim. Kurtuluşumuz kesindir çünkü Tanrı'dandır. Bizler Tanrı'da seviniyoruz. Bence bu kutsal kitaptaki en harika cümlelerden biridir. Anlamı şu anda nerede olursanız olun. Sorunlarınız her ne olursa olsun Tanrı'da sevinebileceğinizdir. Bir düşünün, Mesih yaşadığı ve o olduğu kişi olduğu için sevinebilirsiniz. Bizler için bir kurtuluş sağladığı için ve biz günahkarları kurtarmaya ve bir gün kendi huzuruna götürmeye istekli olduğu için sevinebiliriz. Bize olan sevgisinden ötürü bizler için bir plan yapmıştır. Bu sizi sevindirmeye yetmiyor mu? Tanrı çocuğunun yüreğinde sevinç olmalıdır. Bütün gün sırıtarak dolaşması gerekmez. Bunu söylemiyorum ama sevinç dolu bir yüreği olması gerekir. Tanrı'ya şükredelim. Şükretmek kurtuluşun sağladığı bir yarardır dostum. Günahlının kurtuluşunu gördük. Şimdi kutsalın kutsallaştırılmasını göreceğiz. Kurtuluşta doğru ilan edildik ama Tanrı bir insanı doğru ilan etmekten daha fazlasını yapmayı istiyor. Doğru sayılmak, aklanmak kişiyi doğru yapmaz. Tanrı'nın kutsal mahkemesinde, cennetteki suçlu sandalyesinde kayıp günahkarın şimdi doğru ilan edildiği ama kalbinin değişmediği anlamına gelir. Eğer Tanrı'nın bir günahkarı günahı içinde bırakmayı tasarladığını düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Tanrı bizleri olmamız gereken kişiler yapmayı istiyor. Bu yüzden Tanrı'nın günahkarı doğru ilan etmenin yanı sıra günahlıyı doğru yapacağı bir kurtuluş planı vardır. Yani Tanrı günahkarın kayrayla büyümesi ve Tanrı için kutsallaştırılması için bir yol sağlar. Bu bölümün geri kalan kısmı potansiyel kutsallaştırma olarak adlandırılmıştır. Potansiyel kutsallaştırılmada Adem ve Mesih'in federal başlığı olarak bilinen şeyi görüyoruz. Bir tek insan yüzünden günah nasıl dünyaya girdiyse, günah yüzünden de ölüm dünyaya girdi diyor Romalılar 5:12'de. Böylece bütün insanları ölüm sardı. Çünkü tümü günah işledi. Bu ayeti başka sözlerle şöyle çevirebiliriz. Bu nedenle günah bir tek adam aracılığıyla dünyaya girdiği gibi ve ölüm de günah aracılığıyla girdiği gibi, ölüm de herkesin günah işlediğini temel alarak bütün insanlara yayıldı. Şimdi sözünü ettiğimiz günahın, Adem'in günahı, Adem'in ikinci, üçüncü ya da dördüncü günahı değil, ilk günahı olduğunu anlamalıyız. Bu onun Aden bahçesinde işlediği, bütün soyuna ölüm getiren ilk itaatsizlik günahıydı. Bu beni çok önemli bir şeyi düşünmeye yöneltiyor. Sizler ve ben daha önce de belirttiğim gibi dört değişik şekilde günahkarız. Bir, günahlı işler yaptığımızdan ötürü günahkarlarız. İki, bizler tabiatımızdan ötürü günahkarlarız. Günah bizi günahkar yapmaz ama bizler günahkar bir doğaya sahip olduğumuzdan ötürü günah işleriz. Üç, bizler günahlı bir konumdayız. Tanrı insanlığın tamamını günahın altında ilan etmiştir. Dördüncüsünde de sizler ve ben Adem'in soyundan sayıldığımız için günahkarız. Yani Adem insanlığın başı olduğu için insanlık namına hareket etti. Ve Adem'in federal başlığı temel alınarak Tanrı şimdi Mesih'e güvenenleri Mesih'in başlığı aracılığıyla kurtaracaktır. Tanrı bilimcilerin federal başlık dedikleri budur. Adem ve Mesih insanlığın temsilcileridir. Adem insanlığın doğal başkanıdır. Bu arada ben bunu kabul ediyorum. Bir arabanın arkasında çok ilgimi çeken bir yazı görmüştüm. Üzerinde benim atalarım insandı, sizinkiler için üzgünüm yazıyordu. Bu Hristiyan olup Tanrı sözüne inanıp aynı zamanda evrim teorisini kabul edebileceğiniz düşüncesini yerle bir ediyor. Adem insanın ailesinin başkanıdır. Paulus'un burada söylediği budur. Adem doğal başkandır ve bu bir tek itaatsizlik eylemi onun soyundan gelen herkesi günaha itmiştir. Bizler hepimiz Adem'in günahından ötürü günahkar olduk. İlk olarak bunun ne anlama gelmediğini görelim. Bu Adem'den miras aldığımız günahkar doğaya sahip olduğumuzdan söz etmiyor. Benim babamdan, onun kendi babasından, onun kendi babasından olmak üzere sürüp giden bir şekilde günahlı dualar aldığımız doğrudur. Ayrıca bizler bu duayı kendi çocuklarımıza, kendi nesillerimize aktarıyoruz. Bir çocuğa bakıyoruz ve onun ilk başta melek gibi olduğunu sanıyoruz. Ama çocuk büyüdükçe bu bozulmuş duayı göstermeye başlıyor. Hatta o bebek halindeyken kızar, bağırır, kıskanır, öfkelenir, inat eder. Bu da bizi yeniden insanın tamamen bozulmuş olduğuna ikna eder. Bu çocuklarda atalarımızın tabiatlarını görüyoruz. Sizler ve ben günahkar dualara sahip olduğumuz ve bu günahkar duayı çocuklarımıza aktardığımız halde bu ayet bundan söz etmiyor. Ayrıca önümüzdeki ayet hepsi günah işledidir. Bunun anlamı hepimizin günahkar bir davranışta bulunmaktan suçlu olmadığımızdır. Tabii ki suçluyuz ama bu ayetin sözünü ettiği şey bu değildir. Peki şimdi ne anlama geldiğini görelim. İnsanlığın ilk babasıyla çok yakın bir şekilde bağlantımız olduğundan ötürü insansal bir duaya sahip olmadan bile önce, bir günah işlemeden önce, hatta doğmadan önce Adem'de günahkarlar olduğumuz anlamına gelir. Belki bundan hoşlanmayacaksınız ama Tanrı bunun böyle olduğunu söyler. İbraniler 7:9'da bunun açıklanışını görüyoruz. Denebilir ki ondalık alan Levi bile İbrahim aracılığıyla ondalık vermiştir. Yani Levi doğmadan çok uzun bir süre önce Melkizedek'e ondalık vermiştir. Bunu nasıl yapabilmiştir? Çünkü Melkizedek İbrahim'i karşıladığı zaman Levi hala atasının bedenindeydi. Aynı şekilde Adem'in günahı bize sayılmıştı. Adem'in yaptığı şeyi biz yaptık. Tanrı hepimizi Aden bahçesine koyup hepimizi Adem'i geçirdiği sınavdan geçirebilirdi. Siz günahkar duanızla Adem'in günahsız bir duayla yaptığından daha iyisini yapacağınızı mı sanıyorsunuz? Sanmıyorum. Adem'in bir itaatsizlik eyleminin hepimizi günahkarlar yaptığı gerçeğini kabul etsek iyi olur. Evet, Adem'in günahı aynı şekilde bize sayılmıştır. Mesih'in doğruluğunun, Mesih'in ölümü aracılığıyla bize sayıldığını daha önce görmüştük. Mesih yeni bir ırkın, yeni kurtulmuş bir ırkın başıdır ve kilise onun bedenidir. Yeni bir yaratılıştır. İnanlılar topluluğunun tek temeli Rabbi İsa Mesih'tir. Kilise şimdi su ve söz aracılığıyla onun yeni yaratılışıdır. Kilise yani imanlılar topluluğu yeni bir yaratılıştır. Yeni bir soydur. Paulus'un söylediği şey budur. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan bir can oldu. Son Adem ise yaşam veren bir ruh oldu. İlk Adam yerden yani topraktandır. İkinci Adam göktendir. 1. Korintoslar 15, 45-47. Ayetler. Artık üçüncü bir Adam olmayacaktır. Çünkü Mesih son Adem'di. Mesih ikinci Adam olduğu için üçüncü, dördüncü ve daha çok insanlar olacaktır ama Mesih ikinci Adem değildir. O son Adem'dir. Mesih yeni bir soyun başkanıdır. Hazırlayıcı bir üye vardır. Bu bölümde ilerlerken çok anlamlı bir söz göreceğiz. Bu daha sözüdür. Paulus Mesih'te Adem'de kaybettiğimizden çok daha fazlasını kazandığımızı söylemektedir. Bu söz 9. ayette görülmüştür. Böylece şimdi onun kanıyla doğrulukla donatıldığımıza göre, doğru sayıldığımıza göre onun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Ve 10. ayette biz düşmanken oğlunun ölümü aracılığıyla Tanrı ile barıştırıldığımız göz önünde tutulsun ama barışmış olarak Mesih'in yaşamı aracılığıyla kurtuluş bulacağımız daha kesindir der. Daha sözü bu bölümde epey geçmektedir. 1. Korintoslar 15, 21 ve 22. ayetlerde şunu okuyoruz. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Ölüm Adem'le gelmiştir. Adem'in ilk günahının temsili bir davranış olduğu konusunda kanıt isterseniz küçük bir bebeğin günahlı bir davranışta bulunmadan önce neden öldüğünü düşünün. Çünkü o küçük bebek Adem'in soyuna aittir. Adem'de hepsi ölürler. Tanrı insanı ölmesi üzere yaratmamıştır. Tanrı insan için daha iyi bir şey planlamıştı ve bugün de planlamaktadır. Evet, bunun için günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. 12. ayet. Böyle okumuştuk. 12. ayet eski çevrede orijinal metinde olduğu gibi bunun için diye başlar. Pavlos önceki parçayla bir bağlantı kurar, ondan bir sonuç çıkarır. Bunun iki yönü var. Mektubun tümüyle bir bağlantı kurması ve özellikle önceki iki ayetten bir sonuç çıkarması. Pavlos mektubunun başından bu yana günahın tüm insanları kapsadığını ve kurtuluşun doğrulukla donatılmanın yalnız İsa Mesih aracılığıyla olanaklı olduğunu vurgulamaktaydı. Bundan sonraki ayetlerde bu genel konuyla bağlantı kurmaktadır. Bunun yanı sıra da bölüm 5 ayet 10 ile 11'den bir sonuç çıkarmıştı. Ayet 10'da Mesih'in yaşamı aracılığıyla kurtuluş bulacağımız daha kesindir demişti. Ayet 11'de Tanrı'nın kendisiyle övünüyoruz demişti. Bu iki ayet Pavlos'un Kolosalılara yazdığı şu sözü anımsatır. Çünkü siz öldünüz ve yaşamınız Mesih'le bir arada Tanrı'da saklanmaktadır. İmanlı Mesih'tedir ve onunla bir arada Tanrı'dadır. İmanlı yepyeni bir bağlılığa getirilmiştir. Eskiden insan Adem'e bağlıydı. İsa Mesih'e iman ederek şimdi Mesih'te Tanrı bağlılığındadır. Bu da kurtuluşun ne kadar kesin olduğunu gösteriyor. Çünkü bir gün Mesih'te olmak, yarın bir hatadan ya da günahtan dolayı Mesih'te olmamak mümkün değildir. Bunun altını çizeyim. Bir gün Mesih'te olmak, yarın bir hatadan ya da günahtan dolayı Mesih'te olmamak olanaklı değil. Tanrı, bugün seni kurtardım, senin sonsuz yaşamın var deyip de yarın, hayır, şu hareketin hoşuma gitmedi, şu davranışını beğenmedim, bu nedenle bu sonsuz yaşamı geri alıyorum demesi mümkün değildir dostum. Bu Tanrı'nın sonsuzluğuyla, her şeyi bilmesiyle, inayetiyle, sevgisiyle ve her şeye kadir olmasıyla asla bağdaşmaz. Bu nedenle Mesih'e iman edenin kurtuluşu sonsuzdur, garantidir ve kaybolmaz.